Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Bugün hepimizin arada sırada yakaladığı o tarifsiz anlara odaklanacağız. Yani şu hayranlık dediğimiz duygu.
Evet, o anlar.
Bir dağın zirvesinden manzarayı izlerken, belki etkileyici bir müzik dinlerken ya da sadece hani gökyüzündeki yıldızlara bakarken hissettiğimiz, zamanın durduğu, sanki kendimizi biraz unuttuğumuz anlar. Peki bu anlarda beynimizde tam olarak neler olup bitiyor? İşte bu ilginç bir soru. Bu sorunun peşine düşen Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden yani UCLA'den çıkan oldukça dikkat çekici bir araştırmayı konuşacağız bugün.
Evet, oldukça yeni ve önemli bir çalışma.
Bu çalışma adeta bu aşkın deneyimlerin beynimizdeki parmak izlerini sürüyor diyebiliriz. Amacımız da aslında bu araştırmanın bulgularını sizin için biraz ayrıştırmak. Hayranlık anları beynimizde nasıl farklı etkiler yaratıyor? Ve bu bizim için, yani gündelik hayatımız için ne anlama geliyor? Bunu birlikte keşfedeceğiz.
Sadece ne bulundu değil, neden önemli kısmı da var işin içinde, değil mi?
Aynen öyle. Bu neden önemli? Belki siz de kendi hayatınızdan bir anı hatırlarsınız şimdi. İşte büyük bir şelalenin gücü mesela. Ya da karmaşık bir sanat eserinin detayları.
Veya bir meditasyon anının o derin dinginliği.
Evet, evet. Tam olarak o. İşte bu deneyimler beynimizi nasıl şekillendiriyor? Birim bu konuda ne diyor? Gelin bu büyüleyici konuya daha yakından bakalım. Peki, araştırmanın detaylarına girelim o zaman. UCLA ekibi 9 sağlıklı yetişkin katılımcıyla çalışmış. Beyin aktivitelerini izlemek için de fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, yani fMRI denen bir teknoloji kullanmışlar.
fMRI, evet. Beynin hangi bölgelerinin ne zaman aktif olduğunu kan akışındaki değişimlerle gösteren bir yöntem.
Yani beynin çalışan kısımlarını bir nevi haritalandırıyor, değil mi?
Aynen öyle, bir haritalama yapıyor.
Katılımcılara 3 temel deneyin yaşatılmış bu sırada. Birincisi, hepimizin bildiği turdan doğanın o nefes kesici manzaraları, işte dev şelaleler, yemyeşil ormanlar, uçsuz bucaksız okyanuslar.
Klasik hayranlık uyandıran sahneler.
İkincisi, biraz daha modern bir dokunuş, yapay zeka tarafından üretilmiş sanat eserleri. Kaynakta özellikle belirtilmiş, sanatçı Refik Anadol'un milyonlarca doğal fotoğrafını işleyerek yarattığı o sürekli değişen, akışkan makine halüsinasyonları.
Evet, o ilginç eserler.
Üçüncüsü ise daha içsel bir yolculuk, evrenle bir bütünlük hissi uyandırmayı amaçlayan kozmik görseller eşliğinde yönlendirilmiş bir meditasyon pratiği.
Burada asıl heyecan verici olan bu üç farklı deneyim türünün, yani doğal manzara, teknolojik sanat ve içsel odaklanma, beyinde nasıl farklı aktivasyon örüntüleri yarattığını fMRI ile karşılaştırabilmek. Sanki beynimiz bu farklı hayranlık kaynaklarına bambaşka dillerde yanıt veriyor gibi. Çalışmanın ortaya koyduğu gibi her bir deneyim beyinde kendine has bir nörolojik lehçe konuşuyor adeta.
Nörolojik lehçe, güzel tabir.
Evet, yani MRI görüntüleri her deneyim için beynin farklı bölgelerinin farklı yoğunlukta çalıştığını gösteriyor. Farklı bir dil konuşuyor beyin. Bu da bize hayranlık dediğimiz duygunun tek bir kalıba sığmadığını, kaynağına göre beynimizde farklı yankılar bulduğunu düşündürüyor.
O zaman ilk bulguyla başlayalım. Doğanın o meşhur sakinleştirici etkisi. Katılımcılar görkemli doğa manzaralarını izlerken beyinlerinde neler olmuş? Beklendiği gibi görsel korteks, yani beynin görmeyle ilgili merkezi, aktifleşmiş.
Evet, bu beklenen bir şeydi zaten.
Ama asıl ilginç olan kısım şu. Stres tepkisi, duygusal düzenleme ve dikkat kontrolü gibi işlevlerle bağlantılı beyin ağlarında belirgin bir yavaşlama, bir aktivite azalması gözlemlenmiş.
Evet, bu çok önemli.
Sanki beyin, bir dakika, burada aceleye gerek yok der gibi frene basmış.
Aynen öyle. Bu bulgu, biyologların ve psikologların stres azaltma teorisi olarak adlandırdığı fikri çok güçlü bir şekilde destekliyor. Yani teoriye göre doğa bizi daha fazla uyararak değil, tam tersine zihnimizin ve bedenimizin sakinleşmesine, dinlenmesine izin vererek iyileştirici bir etki yaratıyor.
Yani önemli olan beynin daha çok çalışması değil, doğru bölgelerin sakinleşmesi.
Kesinlikle. Özellikle stres ve sürekli tetikte olmayla ilgili olanların dinlenmeye geçmesi. doğanın beynimizi nasıl iyileştirdiğine dair önemli bir ipucu bu. Uyararak değil, sakinleştirerek. Beyin adeta bir fabrika ayarlarına dönme moduna giriyor gibi.
İlginç bir benzetme. Belki de şehir hayatının sürekli bombardımanı altında unuttuğumuz bir ayar bu.
Olabilir, evet.
Peki, doğanın bu sakinleştirici kucağından çıkıp ikinci deneyime, yani yapay zeka sanatına geçelim. Refik Anadolu'nun o sürekli form değiştiren, renkli, akışkan eserleri gösterildiğinde beyinde bambaşka bir hareketlilik gözlenmiş.
Hı hı.
Bu sefer özellikle beynin görsel bilgiyi işleyen merkezleri çok yoğun bir şekilde uyarılmış. Adeta görsel bir şölen yaşanmış beyinde diyebiliriz. Acayip bir aktivasyon.
Evet, görsel kortekste ciddi bir hareketlilik.
Fakat burada kritik bir ayrım var. Araştırmacılar bu yoğun görsel aktivitenin hafıza, yani hipokampüs gibi veya benlik algısıyla ilişkili daha derin, daha kişisel beyin bölgelerine pek de sızmadığını belirtiyorlar.
Evet, işte orası ilginç.
Yani gözler ve görsel sistem bayram ediyor ama bu etki daha çok yüzeyde kalıyor gibi.
Evet, bu doğa deneyimiyle ilginç bir kontrast oluşturuyor. Yapay zeka sanatı görsel sistemimiz için son derece zengin, karmaşık ve belki de yeni bir uyaran sunuyor. Beyin bunu çözülmesi gereken, sürekli değişen dinamik bir bulmaca gibi algılıyor olabilir.
Bir bulmaca gibi, evet.
Ancak bu bulmaca çözme aktivitesi, doğa manzarasının tetiklediği o derin sakinleşmeyi veya benlikle ilgili ağlardaki o yavaşlamayı tetiklemiyor. Belki de bu sanat formu evrimsel süreçte adapte olduğumuz doğal uyaranlar kadar köklü nöral yolları henüz harekete geçiremiyor. Ya da belki de anlam yükleme biçimimiz farklı. Doğayı daha içselleştirilmiş bir yuva, bir güvenli alan olarak kodlarken bu tür dijital sanatı daha dışsal, estetik bir nesne olarak algılıyoruz. Kim bilir?
Kaynaktaki benzetme de bunu destekliyor aslında. Beyin bu sanatı ilgi çekici bir ışık, renk ve hareket bilmecesi olarak görüyor. Uyarıcı evet ama etkisi daha çok duyusal düzeyde kalıyor.
Aynen.
Merak uyandırıyor, dikkat çekiyor ama belki de kişisel anlam dünyamızı doğa kadar derinden etkilemiyor. En azından bu çalışmaya göre durum bu.
Kesinlikle. Bu yapay zeka sanatının değersiz olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece beynimizdeki etkisinin farklı olduğunu gösteriyor. Belki de bu tür sanatın rolü bizi sakinleştirmekten ziyade algısal sınırlarımızı zorlamak, yeni görsel deneyimlere kapı aralamak.
Farklı bir fonksiyonu var yani.
Evet, farklı bir işlevi olabilir.
Gelelim üçüncü ve son deneyime. Meditasyon. Katılımcılar evrenle bir olma, kozmik bir bilinç hali üzerine odaklanan bir meditasyon pratiği yaptıklarında beyin taramaları yine farklı bir tablo çizmiş. Bu sefer öne çıkan şey entegrasyon.
Entegrasyon, evet.
Yani beynin farklı bölgelerinin birbiriyle daha bağlantılı, daha bütünleşik bir şekilde çalışması olmuş. Çalışmada özellikle şu bölgelerin eş zamanlı aktivasyonuna dikkat çekiliyor. Nesneleri ve yüzleri tanımamızda rol oynayan fuziform giruslar,
hı hı.
Vücudumuzdan gelen duyusal bilgileri işleyen, yani dokunma, sıcaklık gibi postsentral giruslar.
Bedensel farkındalıkla ilgili.
Evet. Ve tabii ki hafızanın oluşumu ve geri çağrılmasında kilit rol oynayan hafıza merkezi hipokampis. Yani hem dış dünyaya dair görsel algı, hem bedensel farkındalık hem de geçmiş deneyimler aynı anda devrede. Birbirle konuşuyorlar sanki.
Bu oldukça derin bir bulgu, hakikaten. Meditasyonun sadece zihni sakinleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda farklı bilişsel fonksiyonları bir araya getirdiğini, daha bütünsel bir beyin durumu yarattığını düşündürüyor.
Bütünsel bir durum.
Şöyle düşünebiliriz, sanki dış dünya algısı, nesne tanıma, içsel durum farkındalığı, bedensel duyumlar ve kişisel tarih, hafıza, arasında köprüler kuruluyor. Beyin, tabiri caizse, normalde belki biraz daha ayrı çalışan modüllerini senkronize ediyor.
Bir orkestra gibi mi?
Evet, iyi bir benzetme. Parçalarının toplamından daha büyük bir bütünlük haline geliyor. Meditasyon, dışsal gözlemle içsel farkındalığı bir araya getirip, beyni daha entegre bir çalışma moduna sokuyor gibi görünüyor. Bu, belki de o birlik veya aşkınlık hissinin nöral karşılığı olabilir.
O halde tüm bu bulguları bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Şöyle bir özetleyelim. Doğa beyni dinlendiriyor, stresi azaltıyor, Yapay zeka sanatı görsel sistemi yoğun bir şekilde uyarıyor ama daha yüzeyde kalıyor.
Evet, daha duyusal.
Meditasyon ise beynin farklı bölgeleri arasında köprüler kurarak bütünleşmeyi sağlıyor. UCLA çalışması bize hayranlık dediğimiz şeyin tek tip bir deneyim olmadığını, kaynağına göre beynimizde çok farklı biyolojik süreçleri tetiklediğini gösteriyor. Bunlar sadece hoş hisler değil, ölçülebilir nörolojik olaylar.
Kesinlikle. Ve bu deneyimlerin önemi de tam burada yatıyor. Bunlar beynimizin dikkat, stres yönetimi, duygusal düzenleme ve hatta öz farkındalıkla ilgili kritik ağlarını adeta yeniden kalibre ediyor, yeniden ayarlıyor.
Yeniden kalibre ediyor.
Evet, kaynaktaki bir benzetme durumu çok güzel özetliyor. Nasıl ki açlık hissi ve yemek yeme deneyimi iştah mekanizmalarımızı ve metabolizmamızı şekillendiriyorsa, bu tür hayranlık veya aşkınlık anları da ister doğadan, ister sanattan, ister içsel bir odaklanmadan kaynaklansın, bizim anlam bulma, dünyaya bağlanma ve kendimizi algılama şeklimizi düzenleyen nöral devreleri şekillendiriyor.
Vay canına!
Yani hayranlık anlık bir keyiften öte beynimizin temel işleyişini, stres ve dikkat ağlarını yeniden yapılandıran neredeyse biyolojik bir ihtiyaç gibi görünüyor.
Biyolojik bir ihtiyaç, bu gerçekten güçlü bir çıkarım. Peki bunun günlük hayattaki yansımaları neler olabilir? Bu bulgular laboratuvarda kalmamalı değil mi?
Kesinlikle kalmamalı. Pratik uygulamaları düşünmek lazım.
Mesela hastanelerde iyileşme sürecini desteklemek için duvarlara sadece soyut resimler asmak yerine belki de doğanın o kanıtlanmış sakinleştirici etkisinden faydalanarak doğa manzaraları veya bu türde tasarlanmış sanat eserleri kullanılabilir.
Çok mantıklı. Ya da hastane odalarına daha fazla doğal ışık girmesi sağlanabilir. Çalışmanın bulguları ışığında iyileşme ortamını tasarlarken bu tür nöroestetik prensipleri dikkate almak lazım.
Benzer şekilde okullar veya yoğun stresli iş yerleri düşünülebilir. Sadece verimliliğe odaklanmak yerine çalışanların veya öğrencilerin zihinsel olarak dinlenebilecekleri alanlar yaratmak.
Evet, küçük mola alanları.
Belki kısa bir meditasyon yapabilecekleri veya sadece sessizce oturup bir doğa unsuruna, bir bitki, bir akvaryum bile olabilir bakabilecekleri yerler. Bu çalışma bu tür alanların sadece bir lüks değil, beynin yeniden dengelenmesi için önemli bir araç olabileceğini gösteriyor.
Aynen öyle. Belki ofislerde küçük doğa köşeleri veya sessiz odalar tasarlamak uzun vadede hem esenliği hem de odaklanmayı artırabilir.
Pratik çözümler bunlar.
Tam olarak öyle. Özetle bu araştırma bize şunu söylüyor. Bir sanat galerisini bilinçli bir şekilde gezmek, hafta sonu ormanda bir yürüyüş yapmak ya da günde 10 dakika meditasyona zaman ayırmak, bunlar artık sadece boş zaman aktivitesi veya bir tür lüks tüketim değil.
Değil, evet.
Bunlar beynimizin dengesini yeniden kurmak, stres seviyelerini yönetmek ve bilişsel esnekliğimizi artırmak için kullanabileceğimiz pratik araçlar. Tıpkı fiziksel sağlığımız için dengeli beslenmeye ve egzersiz yapmaya özen göstermemiz gibi,
zihinsel sağlığımız için de bunlara ihtiyacımız var.
Aynen. Zihinsel sağlığımız ve esenliğimiz için de bu tür hayranlık uyandıran deneyimlere düzenli olarak yer açmak hayati önem taşıyor olabilir. Bunlar zihinsel hijyenimizin beynimize yaptığımız bakımın bir parçası haline gelmeli.
Beynimize yaptığımız bakım. Güzel ifade.
Araştırmanın belki de en çarpıcı ve umut veren mesajı şu bence, kendimizi bir şeye, bir manzaraya, bir sanat eserine, içsel bir duyuma en çok kaptırdığımız, hayranlıkla kendimizden geçtiğimiz o anlarda beynimiz aslında en aktif şekilde çalışmıyor olabilir. Tam tersini, belki de en derin onarım ve yeniden yapılanma süreçlerinden birini yaşıyor. O anlarda beynimiz sessiz sedasız bir şekilde kendini daha güçlü, daha esnek ve daha bütünleşik bir yapıya doğru yeniden inşa ediyor olabilir.
Yani o boş boş bakıyor gibi göründüğümüz anlar.
Evet, o anlar aslında beynin kendini yenilediği ve güçlendirdiği değerli zaman dilimleri olabilir.
Çok ilginç. Kısacası UCLA'deki bu önemli araştırma beynimizin doğa, teknoloji ürünü sanat ve içsel odaklanma gibi farklı hayranlık kaynaklarına ne kadar çeşitli ve derin tepkiler verdiğini gözler önüne seriyor.
Aynen.
Doğa sakinleştirip onarıyor, yapay zeka sanatı görsel duyuları kamçılıyor, meditasyonsa beynin farklı orkestra şeflerini uyum içinde çalışmaya davet ediyor.
Güzel özetledin.
Ve tüm bunlar, bu hayranlık anlarının sadece keyifli kaçamaklar değil, zihinsel sağlığımız, dengemiz ve hatta kim olduğumuza dair algımız için ne kadar kritik olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Bu çalışma, hayranlık anlarının beynimiz için ne kadar besleyici ve dönüştürücü olabileceğine dair somut kanıtlar sunuyor.
Bu noktada belki de dinleyicilerimize şu soruları sormak anlamlı olabilir. Siz kendi hayatınızda bu tür hayranlık veya aşkınlık anlarını ne sıklıkla yaşıyorsunuz? Hani bunları bilinçli olarak mı arıyorsunuz, yoksa daha çok tesadüfen mi karşınıza çıkıyorlar?
Güzel sorular.
Sizi en çok ne tür bir deneyim daha derinden etkiliyor acaba? Doğanın kendisi mi, insan elinden çıkmış veya yapay zeka üretimi bir sanat eseri mi, yoksa daha içsel, sessiz bir tefekkür hali mi?
Kişisel tercihler yani.
Evet. Ve acaba sizin bu kişisel hayranlık tercihinizin kendi mizacınızla, belki de beyninizin özgün çalışma biçimiyle bir bağlantısı olabilir mi? Bu sorular üzerine biraz düşünmek, kendi deneyimlerinize ve belki de farkında olmadan beyninizin nelere ihtiyaç duyduğuna dair yeni bir farkındalık kazanmanızı sağlayabilir.
Kendini tanımak için bir yol olabilir.
Kesinlikle. Belki de hayatınıza daha fazla katmanız gereken şey tam da sizi en çok büyüleyen deneyim türüdür.
Bu keşif yolculuğunda bize katıldığınız için teşekkürler.
Teşekkürler.